Uzun Hikaye.
Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.
...95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve Onun Uzun Hikayesi'nden herkese günaydın. Bugün Muzaffer'le birlikte Muzaffer'i konuk aldığım bir program yapıyoruz. Konumuz vibroakustik.
Günaydın Deniz, ne haber?
İyidir, senden ne haber?
İyi, iyi diyelim, iyi olsun. Güzel konu olacak ama hemen şeyiyle başlayayım. Bu konuyla ilişkili olarak yani vibroakustiğin özellikle uygulama alanında da olan uzmanlarıyla ayrıca bir program yapacağız konuklu. Bugün vibroakustik nedir ne değildir onu konuşacağımız bir giriş programı kıvamında olacağını hatırlatarak başlayalım.
Evet, çünkü zaten geçen haftaki programda önümüzdeki program serilerinde neleri yapacağımızı konuşurken değindiğin bir noktaydı, bir konuydu. Ben de hani öncelemek istedim. Çünkü ikimizin de ses, müzik ve bunların insanın doğasına iyi gelmesiyle ilgili zaten en ufacık bir şüphemiz yok. Ama bunun kullanıldığı alanlarda tabii benim için merak uyandırıcı oluyor. Zira işte 20 küsur yıldır bir takım yoğun ağrılarla ve kronik ağrılarla baş etmeye çalıştığım için ses içeren, müzik içeren terapi türleri veya illa terapi olmak zorunda değil, bunların bir şekilde iyi gelme haliyle ilgili çok şey okudum ve kendi üzerinde de deneyimlediklerim var. O yüzden de vibroakustik benim dikkatimi çekmişti. Öncelikle aslında senin neden bu konuya şu anda merak saldığını da merak ediyorum. İstersen hem oradan başlayalım, hem de vibroakustik terapi veya vibroakustik dediğimiz zaman bunu müzik veya ses terapisinden nasıl ayırt etmemiz gerekiyor, farkları nedir diye bir de genel bir çerçeveyle başlarsan bu şekilde devam edelim.
Tamam, şimdi şöyle, önce neden ilgimi çekiyor? İlgimi çekiyordu zaten ama müzik terapisi bambaşka bir konu. Müzik terapisiyle ilgili konuklarım da oldu. Onların videoları var zaten YouTube kanalında. Fakat vibroakustik biraz daha hani bağlamdan müzik dediğimiz şeyi çıkarıyor. Yani illa bir müzik dinleme ya da bir müzik yapmayı değil de salınımın kendisini ifade ediyor. Ona da geliriz. Fakat burada aslında hani bir kognitif nöromüzikolog olarak tabii ki seslerin frekanslarını düşündüğümüz zaman ya da salınımlarını osilasyonlarını düşündüğümüz zaman o devinimin zaten insan beyninde de olduğunu görüyoruz. Ve bu hatta beynin içinde, değil mi, EEG'lerle gerek kafatasının içinden ya da sadece üzerine tutturulan sensörlerle o dalgaları alıyoruz ve de işte hani çok kabaca bilindiği kadarıyla hani delta dalgasından gamma'ya kadar frekansları değişen bir sürü dalga yayıyor beyin çeşitli faaliyetler. İşte eğer delta'dan bahsediyorsak delta dalgaları çok bizim hani bu REM uykusunu ifade eden, en derin uykuyu ifade eden işte o 3-4 Hz'lik salınımdan bahsediyoruz demektir. Çok daha yavaş bir beyin dalgası. Hemen bir üstünde de teta var. Teta'da da aslında bir uyku halinden söz etmek mümkün ama burada tabii 7-8 Hz'e kadar çıkıyor salınımlar. Alfa'ya geldiğinde sakin bir insan halinin, sakin bir zihin yapısından bahsediyoruz demektir. İşte 12 civarlarında bir Hz'den bahsediyoruzdur. Beta'ya geldiğinde işte daha işte uyanık, atak halinde, uyanık, canlı olduğumuz bir haldeki beyin dalgalarından bahsediyoruz. O da tabii 12-30'a kadar değişen bir frekans ve sonra da gamma'dan bahsedersek o da problem çözme sırasındaki yoğun kognitif faaliyetlerde 30 ila işte ne bileyim hani 80 Hz değerindeki dalgaları bahsediyoruz. Şimdi bu dalgaları, beynin yaydığı dalgaları bilmiyorduk da işte EEG'ye çıkana kadar, değil mi? Yani 20. yüzyılların başında bir dakika, bu beyin bir takım dalgalar yayıyor. Aslında bu milyarlarca nöronun birbirleriyle iletişim kurma şekli, bir elektrik ürettiği için o birbirleriyle olan etkileşim sırasında bir dalga ortaya çıkıyor ve o dalgayı artık EEG'lerle, hatta şimdi yeni teknolojilerle çok daha keskin şekilde ölçmek mümkün. Bunlar bilinmiyor olduğu zamanlarda, yani teknolojinin bu beyin dalgalarını ölçemiyor olduğu zamanlarda ya da işte bu MR gibi bir takım tekniklerin olmadığı zamanlarda da görüyoruz ki bazı filozoflar bununla ilgili, bazı düşünürler bunlarla ilgili çok daha binlerce yıl evvel aslında bunu hipotetik olarak dile getirmişler. Yani çıkan seslerin birbirleri arasında, ya yani herhangi bir teli fark etmez, herhangi bir ağaç dalını eğer titreştirdiğimiz zaman bir ses ortaya çıkıyor ya da biz duyuyoruz ya da duymuyoruz, bir salınım, en azından görebildiğimiz salınım ortaya çıkıyor. İşte bunun aslında matematiksel bir sonuç olduğu, bunun bu dalgaların, titreşimlerin matematiksel kökeni olduğu ta milattan önce 500 yıllarına kadar gidiyor, değil mi? Yani Pisagor denen adamın sonuçta ortaya attığı önemli şeylerden bir tanesi de budur. Yani ses, herhangi bir teli titreştirdiğimizde ortaya çıkan salınımın matematik ve birbirleriyle orantısı olan bir sonuçtan bahsediyoruz. İşte bu, yani ta barok dönemdeki Jean-Philippe Rameau'lara, Bach'lara kadar geldiğimizde işte bu piyanoların daha birbiriyle uyumlu yapılmasında bile kullanılan tekniklere kadar götürüyor bizi. Ama bunun merkezinde ne var? Sesler dediğimiz şey, ses dediğimiz şey sonuçta hava moleküllerinin taşınan fakat bir titreşime yol açan şey. Şimdi eğer bizim kafamızın içinde zaten titreşim varsa, ki var, o zaman bunların belli fonksiyonları vardır ya da bunlar belirli bir fonksiyonların sonucunda oluşuyordur. İşte o yüzden bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar böyle noktalara geldi ki mesela beyin dalgaları ölçüldükten sonra insanların beyin dalgalarının da birbirine senkronize olabildiği, örneğin eğitim sisteminde eğer öğretmen doğru bir tavırla, doğru bir karşıdakine ulaşabilecek şekilde iyi ders yapıyorsa, ki bunun testlerini yapmışlar, o zaman beyin dalgalarının, öğretmenle öğrenci arasındaki beyin dalgalarının senkronize olduğunu görmüşler ve bu senkronizasyonun yakalandıktan sonra öğrencilerin dersleri daha iyi anladığı, daha zor unuttuğuna ilişkin sonuçlar bulmuşlar. Bu aslında hani çok şaşılacak bir şey değil. Neden senkronize oluruz? Aslında iki hani bir şey vardır, deney vardır. Birbirinden farklı hızlarda çalışan metronomları salınımı absorbe etmeyecek, tekrar geri yansıtacak bir satıha koyuyorsun. Ve de belli bir süre sonra hepsi belirli şeylerde tekrar senkronize hale gelebiliyorlar. Ya da en azından belirli bir rasyo ile birlikte birleşebiliyorlar. Şimdi bu salınım birbirleriyle etkileşim halinde olması, biz insanların önceleri çok fazla hani birazcık hurafeyle karşıladığımız, çünkü nasıl ispatlayacağımızı bilmediğimiz için hurafe diye gördüğümüz bir şey, ama sonraları çıkan bir sürü şey var. Bu müzik terapinin de yararlandığı gerçeklerden bir tanesi. Biz eğer tek başına şarkı söylüyorsak birlikte söylediğimizden çok daha az oksitosin üretiyoruz. İnsanların çoğu şey der, yani şimdi hiçbir canlı konser neredeyse yoktur ki onun kaydından güzel olsun. Yani benim ömrüm konser salonlarında geçti neredeyse. Bak, bu kayıttan daha güzel bir, çünkü nerede oturduğuna bağlı olarak o dinlediğin müziğin kalitesi değişiyor. Şimdi bir de canlı performans, yani stüdyodaki gibi hadi burayı tekrar alalım ya da burayı editleyelim, burada reverb biraz fazla olmuş gibi makyajların da yapılabildiği bir stüdyo ortamından canlı konsere geçtiğin zaman tabii ki bir kayıt kadar güzel olmayacak. Fakat buna rağmen herkes canlı konseri tercih eder. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi orada birlikte olmak. Ve de gene yapılan çalışmalar gösteriyor ki birlikte olunduğu zaman canlı konseri, hele bir de performansı gösterenleri görebiliyorsak, ben bir kere gitmiştim, çok uzaktaydı yani. Çalanlar Brüj'de bir konser. Yani ekranlar olmasa ben neredeyse müzisyenlik çok arkadaydım çünkü. Ama öyle bir durum yoksa genelde müzisyenlerin ürettiği beyin dalgalarıyla dinleyenlerin senkronize olduğunu gösteren çok çalışma var. Hatta canlı bizatihi yerinde yapılmış çalışmalar var. Bu zevki de arttırıyor, fakat hadi diyebilirsin ki bu senkronize oldu da ne oldu? Zevk ne demek? Şöyle, oksitosin hormonunun en çok salgılandığı an birlikte müzik yapılan ya da birlikte aynı müziğin hissedildiği anlar. Şimdi bütün bu bilgiler ışığında bakıldığında bunun bir sağaltım amacıyla kullanılmasının rasyonelini insan hemen anlayabiliyor. Dolayısıyla benim ilgi alanım veya uzmanlık alanım müzik terapi elbette değil. Bunu müzik terapistler biliyor. Fakat vibroakustik, işte bu anlattığım şeyleri, yani beyin dalgalarından tut da birlikte senkronize olmaya başlayan beyin dalgalarının fiziksel özelliğine kadar şunu kullanmaya çalışıyorum. Müziği birazcık devre dışı bırakıp müziği kullanmanın ya da sesleri kullanmanın değil de direkt işte o belirli aletler yardımıyla titreşimin frekansını vücuda vermenin uzmanlığı diyebiliriz, vibroakustik terapi. Ama terapi dendiği zaman tabii bunun bir terapist tarafından yapılması gerektiği de ortaya çıkıyor. Sonuçta bir sağlık metodolojisinden bahsediyoruz. Ama dediğim gibi hani eğer kökleri bu kadar geriye gidiyorsa bu işin ve günümüzün teknolojisi bir dakika burada bizi sağaltabilecek şeyler var dedirtiyorsa, vibroakustik terapi de zaten 1970'lerin sonuna doğru özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, Finlandiya, Norveç başta olmak üzere başlatılmış bir şey. Sonra Amerika'da, şimdi de bütün dünyada şeylerini görüyorum. Türkiye'de rastlamadım, bakmadım da eğer bu programı dinleyenler arasında vibroakustik terapisini uygulayan ya da duymuş, kendine uygulatmış varsa lütfen bize yazsın. Biz de hem uzmanına da ulaşmış oluruz hem de damdan düşenine de ulaşmış oluruz. Yani kısaca böyle bir giriş yapabilirim vibroakustik terapinin şeyle ilgili, köküyle ilgili.
Şimdi senin anlattıkların kafamda canlandırdı. Program başlayana kadar tamamen unutmuştum. Bir ses terapisi seansına katılmıştım yaklaşık 2 yıl önce ama bu bahsettiğim şey çok daha doğu felsefesiyle ilintili gibi düşünebilirsiniz. Bu özellikle kuars kaseler veya başka enstrümanlarla sürekli bir salınım yapan, hani etrafında bazen böyle işte tokmaklar gezdirilerek sürekli bir sese maruz bırakmak üzerine. Tabii ki onun da gene profesyoneller tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü ben o günkü Cenk Sarkuş'tu bu arada hatta yapan terapist. Özellikle yoga camiasında da gayet iyi bilinen bir müzisyen. Bu arada geçmişi de müzisyenlik. Çok bilinen dizilerin müziklerini yapan ve Sezen Aksu'nun arkasında çalan da biri aslında. Sonrasında bu alana geçmişti. Dolayısıyla da anlattıklarını ben tabii müzisyen, geçmişi müzisyen olarak dinlediğim için neden bahsettiğini sanırım anladığım ve şimdi onu aktarmaya çalışacağım. Senin demin anlattığın gibi hani bizim o vücudumuzdaki kendi bir takım o iç titreşimlerin hepsinin tabii ki de etraftaki diğer gelen maruz kaldığımız işte çok trafik olan ve kornaların çalındığı bir caddede sizin sadece yürüyor olmanız bile içinizdeki bütün o frekansları, titreşimlerin aslında ayarını bozuyor. Ve sizin işte sağlık hali denilen, daha doğrusu onların sağlık hali denilen bir frekans aralığına yeniden getirilmesi sağlığa da vesile oluyor gibi pek çok hani majör olmayan rahatsızlığın da giderilmesine yardımcı olan bir yöntemdi. Ve hani orada şunu hatırlıyorum. O seansın sonunda buradan çıktıktan sonra en azından bunun şifasını görebilmek için birkaç gün boyunca çok sert müzikler yani metal gibi ya da çok hüzünlü müzikler bile dinlemememizi önermişti. Dolayısıyla hani aslında çok geniş bir konudan bahsediyoruz bir taraftan da. Ama benim anladığım, eğer yanlışsam düzelt lütfen, vibroakustikte zaten başındaki vibrodan da anlaşılacağı üzere sadece sesten bahsetmiyoruz. Bir takım titreşimlerin rezonans, yani vücutla rezonansa geçmesi veya vücuda ne edilmesi denir ona, vücudun maruz bırakılması demeyeyim de vücuda uygulanması bir takım titreşimlerden bahsediyoruz sanırım. Dolayısıyla da aslında düşük hertzler söz konusu değil mi?
Evet evet, genelde düşük hertzlerde, yani çok bu çok pes seslerin ürettiği düşük frekanslarda kullanılıyor. Yapılan araştırmaların sonucunda bulunmuş şeyler var. Hani direkt görülmüş, gözlemlenmiş efektler var. Mesela bunların bir tanesinde kan basıncının düşürülmesi, yani tansiyon dediğimiz şeyin düşürülmesine kısa süreli de olsa yardımcı olduğunu gösterir. Ve özellikle acının hissedilişindeki, yani acının daha az hissedildiği mi diyelim, acının dindirilmesi konusunda yapılmış, alınmış sonuçlar var. Fakat burada şöyle hemen baştan söyleyeyim, 100 kişiden 67'sinde dediğimiz zaman bu anlamlı bir sonuca işaret ediyor. Ama şeyi de unutmayalım, 33 kişide de bu bir işe yaramamış. Yani dolayısıyla hani bunlar böyle bunu yaptığımız zaman işte kan basıncım düşer diyebileceğimiz şeyler değil. Aynı şekilde ağrının azalması da aynı şekilde, ya da anksiyetenin düşürülmesinde mesela düzenli terapinin, düzenli vibrasyon terapisinin anksiyeteye iyi geldiğine ilişkin çalışmalar yayınlandı zaten. Ve daha enteresanı, mesela aslında düzgün bir kan dolaşımının vücutta iyileşmenin, hangi hastalık olursa olsun, kan dolaşımı sonuçta vücuda oksijeni taşıyan bir takım malzemeleri, iyileştirici, yaşatıcı malzemeleri taşıyan bir şeyimiz var. Ve bunun arttırılmasında, tansiyonu yükseltmeden arttırılmasında etkileri en çok gözlenen şeylerden bir tanesi olmuş vibroakustik. Gene iyileşme süresinin hızlanmasından bahsedebiliriz. Herhangi yaraların bile iyileşmesindeki hızdan bahsedebiliriz, ama bu sanki diğerlerinin sonucu gibi. Yani eğer iyi bir kan dolaşımı varsa ve bu kan dolaşımı işte damarlara basıncı yapmayacak şekilde oluyorsa, zaten aslında şifa dağıtıyor aslında. Şifa kendi içimizde. O şifayı bütün noktalarımıza kadar kendimiz iletmiş oluyoruz sistemimizle. Bunun da sonuçlarından bir tanesi tabii uyku kalitesinin artması. Ama uyku kalitesinin artması da zaten başka bir sürü olumlu sonuçlara yol açan bir süreç. Aynı şekilde sakinlik, yani gün içinde sakin kalabildiğimiz anların arttırılmasına yol açıyor. Şimdi bütün bunların hem olumlu yan etkileri var, kendi içinde zaten olumlu olmasına rağmen. Yani eğer biz gün içinde 24 saat, hadi diyelim ki 16 saat ayaktayız, 16 saatin içerisinde diyelim ki 4-5 saat gerçekten sakiniz diyelim. O diğer geri kalan uyku dışındaki 14 saate zaten çok pozitif etkide bulunan, vücuda katkısı olacak bir vücut moduna bizi hazırlıyor. Şimdi onun artması da zaten yararlarını arttıracaktır. Yani bir şey daha söyleyeyim tabii. Hiçbir yan etkisi olmayan hemen terapilerden bir tanesi. Yani fazla vibrasyona maruz kaldım gibi
Maalesef.
bir şey herhalde yok. Zaten şeyde yok, literatürde yok. Baktım yan etkileri ne olabilir. Yan etkileri ancak şu olabilir. Beklenti çok yüksekse, işte ben şu hastasıyım ve şimdi bir terapiyle bana iyi gelecek bu gibi fazla bir beklenti. Beklentinin karşılanmaması sonucunda ilk baştaki o baseline'ın da altına inilmesine yol açacaktır. Ama bu kişilik, bu birazcık nasıl yaklaşıldığına bağlı olarak etkiler. Dolayısıyla vibroakustik terapinin hani bu bir direkt vücutla ilgili yararlarından bahsedebileceğimiz gibi, aslında beni daha çok etkileyen şey bir o kadar da bizim aslında hani anksiyete seviyesinde de olsa limbik sistem faaliyetlerindeki regülasyonlara çok yardımcı olması. Şimdi bu aslında bir şu soruyu getiriyor, yani müzik terapiden ya da işte ses terapisinden, solfejyo terapisinden daha mı iyidir bu? Yok. Yani tamamlayıcı olabilir, fakat vibrasyondan, salınımdan yararlanmanın giderek daha işte bilimsel metodolojiyle yaygınlaşacağını düşünüyorum. Buna güzel örnek şey olarak verilebilir. İstiyorsan onu müzik arasından sonra da konuşabiliriz. Yapılan çalışmalarda örneğin vibrasyonla, yani vibroakustik terapiyle hafızada, özellikle belli bir yaştan sonraki hafızanın korunumunda ve buna bağlı olarak da Alzheimer gibi demans gibi hastalıkların önlenmesinde yararlı olabileceği gibi, son yapılan çalışmada 2004 yanılmıyorsam Parkinson hastalığı üzerinde Parkinsonlularla birlikte vibroakustik terapinin çok başarılı sonuçlar verdi. Dolayısıyla kognitif seviyelerde de eğer etkisi buysa, işte Parkinson gibi bir durumun aşılmasında ya da en azından semptomlarının iyileştirilmesinde çok ciddi bir yöntemle, böyle bir söz veren, güvenilir bir yöntemle karşı karşıya olabiliriz.
Dilersen bir müzik arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, vibroakustik konusuna devam ediyoruz Muzaffer'le. İlk bölümde aslında genel bir toparlama yaptık. Ses terapisinden, müzik terapisinden ve bütün bunların insan vücuduna, doğasına katkılarından bahsetmiştik. Bu arada ben şöyle bir şeyle girmek istedim. Açıkçası o anlattığım kaselerle gerçekleştirilen ses terapisinde ilk başta hani herkesin bundan bir şekilde alacağı şeye hani inancı da çok farklı seviyelerdedir ya, mesela sen çok şifalanacağına inanarak gitmişsindir demin senin anlattığın gibi, ama bir diğeri de işte tamam hadi bakalım geldik ama diye bakıyordur. Herhalde buna ikna etmek için midir bilmiyorum ama ilk başta zaten şöyle bir sahneyle karşılaştık. Genişçe, yani bir tencere büyüklüğünde bir kasenin içine su konulduğunda, ki buna benzer videolar her yerde yüzlerce vardır. Sadece bugüne kadar bakmamış, görmemiş veya denk gelmemiş olabilirsiniz. O yüzden izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. O su dolu kasenin etrafında o yapmak gezdirildiğinde ve bunu farklı hızlarda yaptığında frekansı da değiştiği için suyun çok farklı şekillerde halka halka titrediğine şahit olmak ve belli bir şekilde o vibrasyonun arttığında ya da frekans yükseldiğinde ortada buluşup sanki bir işte hani fıskiyeli bir dekoratif çeşmeymiş gibi suların yüzeyde böyle damlalar halinde düşmesini vesaire gördüğünüz zaman zaten hani sesin veya frekansların hani etkisini reddetmek gibi bir şansınız kalmıyor. Ya da gene eminim pek çoğumuz şahit olmuşuzdur ya da denk gelmişizdir. Gene biliyorsun ki işte böyle siyah daha beatbox gibi kutuların üzerinde renkli kumlarla farklı frekanslar verilerek onların farklı şekillere nasıl büründüğüne dair de bir sürü video var eğer izlemek isterseniz. Dolayısıyla hani sesin ya da frekansların bizim işte gözümüzde görmediğimiz o dalgalanlarının belki de işte vücut bulmuş hali. Ve senin müzik arasından önce söylediğin gibi hiçbir yan etkisi olmayışının da tabii ki önemi büyük. Peki aslında şimdi şuraya gelebiliriz. Evet, vücut bulmuş hali dedim. Peki bu ses dalgalarını tamam görüyoruz da bunun vücudumuza veya beynimize etkileri nasıl oluyor?
Şimdi aslında benim kafam şu şekilde çalışıyor bu konuyla ilgili. Uzunca yıllar birçok insanın reddettiği şeylerden bir tanesiydi bu. Yani nereden biliyoruz işte müziğin böyle etkisi olduğunu ya da seslerin böyle etkisi olduğunu. Bu konu artık rafa kalktı. Çünkü artık gözlemleyebiliyoruz bilim sayesinde. Dolayısıyla bunun işte safsata düzeyinde olabileceğini söyleyen değerli arkadaşlara da rastlıyorum. Fakat şöyle onlara bir kontr argüman getireyim. Öncelikle bu konuda yani yeterince yapılmış çalışma var ama bu konunun kötüye kullanmaya gene açık bir konu olduğunu anlatmak lazım. Yani ses dalgası şu işe yarıyor, bu işe yarıyor, işte vibrasyonlar şu işe yarıyor, bu işe yarıyor falan dediğimiz anda bundan aşırı medet umam, aşırı yorumlamadan kaynaklı öyle şeyler var ki bir anda algılayışı çok ters tarafa getirebiliyor. Örneğin hatta Türkiye'de de var bu ünlü hastane zincirlerinin de kullandığı işte akustik dalga terapisi. Haftada bir ya da iki kere yarım saatlik, bir saatlik seanslar halinde akustik dalga terapisiyle şöyle sözler veriyorlar. İşte belirli bölgedeki yağlanmalara karşı işte uygulanıyor. Kalçalar, kolların üst kısmı, bacaklar, karın bölgesi gibi. Şimdi burada buna ilk baktığın zaman insan tabii hemen para kazanmak için bu yöntemin böyle aşırı şekilde satıldığı, pazarlandığı izlenimini yaratıyor ve dolayısıyla da anlaşıldı bunların derdi gibi tırnak içerisinde bir cümleyle reddetmeye gidiyor. Bunu anlıyorum. Bunu reddeden insanları, buna kızan insanları anlıyorum. Yani özellikle bilimin estetik alanda kullanıldığı zaman sanki amacından çıkmış gibi ya da bir fizikçinin atom bombasını bulduğu zaman aslında bilimin derdi bu değildi gibi bir takım şeyler geliştirdiğini anlıyorum. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Evet, eğer derinin hemen altındaki yüzeylerin canlandırılmasına, hareketlendirilmesine ve oradaki hareketliliğe bağlı olarak sirkülasyonun artmasına yol açıyorsan orada bir tedaviden söz edebilmek zaten mümkün. Yani bunu bazıları işte yağ depolarının mobilizasyonu için kullanıyorsa, bazıları işte yağ dokuları için yapıyorsa bu bizim bu yöntemi küçümseyebileceğimiz ya da işte bunun kötü bir şey olduğunu söylememize bize izin vermiyor. Dolayısıyla ben onu düzeltmek isterim. Tamam. Yani bu böyle bir teknoloji varsa bu teknolojiden sen işte trisepsin altındaki kolunun sallanmasından hoşlanmadığın için acaba oraya bir takım şeyler göndersem oradaki kasların biraz daha kendini toparlar mı diye umut edersen edersin yani. Sen bunu böyle umut ediyorsun diye bunun bilimsel bir tarafı yok dememek gerekir. Çünkü çok diyen var diye bu girizgahı yapmak zorunda kaldı. Ama
Hemen
buradan da
itiraf
şey demiyorum,
ediyorum.
hemen gidin yağlarınızı vibroakustikle düzeltin demiyorum ama hani sonuçta bu şekilde kullanılması da ben bir sakınca görmüyorum. Yani bunu alaşağı edecek bir davranış biçimi değil bu.
Demin şu hani kolunun o altındaki yer ve sound terapi gibi şeylerden bahsettin ya o kişi benim. Yani
Ha
bizzat
öyle
gerçekten evet
mi? İşe yaradı mı peki?
hani yani ben sürdürmediğim için yaramadı aslında. Onu söyleyebilirim. Çünkü tabii ki sadece evet bir işte klinik gibi bir merkezde teknolojik olarak geliştirilmiş ve senin buna dediğin gibi yani inanmak veya inanmamak sana kalmış bir şey. Yani günün sonunda sana uygulanan şeyin hiçbir etki yapmama ihtimali bana göre yok. Dolayısıyla hani benim normalde gün içerisinde belki nerede olduğunu bile unuttuğum bir takım kaslarıma gönderilen hem sadece tabii bu hani soundla ses veya dalgalarla değil 2-3 şeyin birleşimi olarak uygulanan bir şeydi. Hem hafif bir ısı kısmı var, hem işte hafif kasların dışarıdan kastırılması var, hem de dediğim gibi dalgalarla olan bir yöntem vardı. Dolayısıyla hani üçünün birleşmesi bana mantıklı gelmişti ama dediğim gibi iki seans gidip geri kalan 15 seansı bıraktığım için şimdi tam olarak bir sonuç açıklaması yapamayacağım. Ama işte evet yani hani oraya geliyor benim kafamda da günün sonunda bir de hani bütün kültürlerde ve tarih boyunca pek çok farklı uygulamayla karşılaştığımız için çünkü senin müzik terapisiyle ilgili yaptığın programları da hatırlıyorum. Orada da ne kadar eskiye dayandığının ve işte hani müziğin şifasının nasıl farklı farklı alanlarda yüzyıllar boyunca farklı kültürlerde nasıl kullanıla geldiğini epey detaylı bir şekilde konuşmuştunuz. Ben bu sefer hatırlatmasını yapayım. Bütün bunlara programların tekrarına Spotify'dan veya Muzaffer Çorlu YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Mesela eğer bu program ilginizi çektiyse diğerleriyle birleştirdiğinizde çok daha anlamlı da olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü işin uzmanlarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz pek çok programda var. Dilersen bir müzik arası daha verelim. Çünkü ondan sonra konuşmak istediğim gene güzel konular var. Muzaffer'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ana konumuz vibro akustik olmak üzere genel bir toparlamayla başlamıştık. Müzik terapisi, ses terapisi, titreşimler, frekanslar ve ses dalgaları üzerine. Ben direkt şeye girmek istiyorum aslında. Gene bizim çok çok sıklıkla dile getirdiğimiz bir konudur aslında. Çocuk, bebek, anne ilişkisi, annenin sesine bebeğin tepki verişi, ninniler ve gene de ninnilerin yüzyıllar boyunca pek çok kültürde konuşulması gibi. Bebek ve anne ilişkisi üzerinden değerlendirebilir miyiz biraz da bu konuları?
Aslında çok iyi yere geldin. İyi, onu atlamamak gerekirdi. İyi oldu bu soru. Çünkü zaten çocuğun anne karnında anneyle olan, dış dünyayla olan ilişkisi kan bağının dışında çok önemli bir şekilde o sıvı ve dolayısıyla titreşimlerle oluyor. Yani çocuğun neye göre tepki verdiği, dışarıdan aldığı sensation'ların yani bütün uyaranların bir titreşimle geldiğini düşünürsek aslında biz çok ciddi bir hardware'e sahibiz beynimizde. O da iletişimde hani bazen ve tırnak içinde kullanılır ya iyi sync olamadık falan diye. Aslında onu tırnak içinde kullanmaya gerek yok. Gerçekten de o anlamda kullanmak lazım bu kelimeleri. Bizim yaptığımız bir deney vardı burada. Şimdi karşı taraftan bir bando geliyor. Bu taraftan da bir bando yürüyor. O iki bandoyu birbiriyle karşılaştırdık ve de bunlar farklı tempolarda yürüyorlar. Çünkü çaldıkları müziklerin tempoları farklı ve bunlar da kulaklıklarla sabitleştiriyor. Şimdi düşün karşıdan 15 kişilik bir bando yürüyor ve müzik yapıyor bu bando. Diyelim 76 metronomda. Karşısında da işte 82 metronomda bir bando yürüyor. Yani biraz görece biraz daha hızlı müzik yapıyorlar. Dolayısıyla adımları da ona göre senkronize olmuş vesaire. Şimdi bu iki tane orkestranın diyelim birbirlerine yaklaştıkça tempolarının birbirlerine de yaklaşmaları yani birisi 76'dan 88'e 76'dan 78'e 80'e çıkıyor. Öbürsü 82'den 80'e inip arayı bulma ihtiyacı bir bilinçli bir ihtiyaç değil. Dolayısıyla bedenlerin birbirleriyle uyumlu hale gelmesinde aslında bizim titreşimlerle nasıl etkileşime girdiğimiz bunun tabii ki bilinçli ve de bilinçsiz tarafları var. İşte biraz önce anlattığım gibi hani konserde eğer beyin dalgalarının senkronize olmasından bahsedebiliyorsak ve bu da muhtemeldir ki oksitosin gibi melatonin gibi hormonların da yayılmasına, bırakılmasına izin veriyorsa sağlık açısından da pozitif etkilerini görüyorsak burada bizim aslında o bebekteki gibi hardware'imizin yani kafamızın içindeki sistemlerin buna adaptif olmasından kaynaklıdır dersek eğer bu iddia çok ayakları yere basmayan bir iddia olmaz. Tabii software'lerle yani buna da eğitim diyelim eğitimlerle bunun durumu bu durum değişebilir daha ileriye hale gelebilir daha işte hani profesyonel halde senkronize olunabilir vesaire. Fakat çocuktaki bu vibrasyonun dışında yani titreşimle birlikte anneyle kurduğu ilişki onun sakin olup olmayacağını yani annenin sakinliğini çocuğa geçmesinin sebebi sadece nörokimyasallarla değil gene annenin sakin olduğu zaman Yani diyelim ki alfa dalgalarının beyinde daha fazla salındığı zaman da çocuğa pozitif ya da işte en azından pozitif ya da negatif önemli değil, etki edebileceğinden bahsedebiliriz. Bunun en güzel göstergesi de müzik tarihinden bile eski kaynaklara ulaştığımız ninniler. Yani ya da işte hep bazı programlarda o Neandertal flütü vererek örnek 50-60 bin yıldır müzik aleti, en azından nefesli müzik aleti ürettiğimizi, vurmalılara geldiği zaman işin çok daha gerilere gittiğini düşünüyoruz ki vurmalılar aslında hani dalga boyları itibariyle diğerlerinden daha enteresan iletişim aracı olarak kullanılabilirler. Çocuğun ninniyle olan ilişkisinde yapılan o kadar çok çalışma var ki anneyle olan bağın kuvvetlendiğini ve de özellikle şimdi öz annelerinin olmadığı çocuklar özellikle daha önemli hale geldiğini, o bağı kurmakta işte o attachment ya da bonding denen bağ diyoruz herhalde. Belki onun belki Türkçe'de daha spesifik çevirileri olabilir benim bilmediğim. Ama o bağın kurulmasında daha sonra kendine olan saygısı, kendi kendine yapabilirlik gibi bir sürü kişilik özelliğine katkısı bugün yapılan çalışmalarla gösterilmiş durumda. Dolayısıyla hani bebeklerdeki durum aslında büyüklerdekinden çok daha etkili biçimde titreşimlere ve sese dayalı. Çünkü hani müzikten önce konuşmuştuk Parkinson'la ilgili bu vibroakustiğin yararlı olabileceğine ilişkin. Bu çocuk ve titreşimlere olan hassasiyeti konusunda aynı dergide görmüştüm bunu tesadüfen. Frontiers of Neurology'de çıktı. Ve de bunun aslında işte hani kafanın içindeki o ritmi duyduğumuz zaman dinlemenin bile motor kortekste yol açtığı o hareketliliğin çok ciddi etkileri olduğunu gösteriyor. Zaten hani bu APA, American Psychological Association'ın son zamanlarda da tekrar üzerinde durduğu bir konu. Çünkü benim daha önce This Is Your Brain on Music kitabından tanıdığım Daniel Levitin'le beraber Mona Lisa Chandon'ın yaptığı yeni araştırmalar şunu da gösteriyor. Yani seslere maruz kaldığın zaman, vibrasyona maruz kaldığın zaman otoimmün hastalıklarının daha azaldığı, en azından etkilerin, kötü etkilerin azaldığını. Çünkü aslında bir immün sistemi yükselten bir özelliğe sahip olduğunu gösterdiler ki bu yeni bir çalışma. Dolayısıyla hani vibroakustik terapi dendiğinde aklımıza belki hani eğer bu konudan etkilenen ya da daha derine gitmek isteyen varsa onlara Lee Bartel'i öneririm. Bu konuda iyi çalışmalar yapıyor Lee Bartel doktor. Toronto Üniversitesi'nde müzik profesörü. Özellikle Parkinson hastalarla çalışmasından biliyoruz. Hakikaten vibrasyonun hastaları üzerinde özellikle tremor yani o istenmeyen titremelerin el titremelerinin ciddi şekilde azaldığını göstermiş. Dolayısıyla bunların giderek artacağını düşünüyorum. Çünkü konvansiyonel tıba göre artık yavaş yavaş çok daha etkili olmaya başlayan bir ve adına alternatif dediğimiz zaman da çok yanlış anlaşılıyor. Çünkü alternatif değil aslında yeni bir perspektif bu. Bunun bence giderek önemli hale geleceğini sanıyorum. Ama hani son notum şu olsun, bu yeni bir alan açıldığı zaman bilinmeyeni çok oluyor. Bu da çok normal. Yani fizik ya da ne bileyim biyoloji hangi konuyu 200 yıl öncesine götürürsek götürelim bilinmeyeni çoktu ve bizim şimdi simyacı dediğimiz 300-400 yıl önceki kişiler ya da işte 1700 yıllardaki 1800 yıllardaki parfümcülere bakarsan aslında ne iksirler hazırlıyorlar neler neler yapmaya çalışıyorlar. Mesela işte bir şu ekonomik sınıftaki bir kişinin daha etkileyici, daha seksi, daha çekici olabilmesi için o parfümericiye gidiyor. O parfümerici de onun tenini kokluyor, onun teninden biraz yağ alıyor, onunla işte bir takım çiçekleri karıştırıyor vesaire. Sonra işte bir kendine göre bir parfüm üretiyor. Bir de koku merkezi fazla geliştiyse ya o kişiye custom made böyle hani kişiye özel bir koku yapıyor. Şimdi bunları üfürükçülük, simyacılık diyebiliriz ama şunu görüyoruz ki giderek o duyulanmalarımızın altını dolduran bir takım çalışmalar çıkıyor. Yani hani kim derdi ki gözü kapalı bir şekilde insanların sadece 2 gün giydikleri fanilalarını koklayarak insanlar işte eş seçiminde daha doğru davranabilir? Kim diyebilirdi? Bunları hurafe diyebilirdik ama neyi gördük? Kokuyla beraber aslında karşı tarafta senin immün sisteminde koruyuculuğu olmayan diğer kişide olan seçmesi insanın aslında duyularımıza daha fazla güvenmemiz lazım. Yani gözlerimize, kulaklarımıza, burnumuza, aslında burnumuza da 2 delik var ama burnu niye çoğu kullanmıyoruz? Vedat Ozan söylemişti, çok dikkatimi çekti. Gözlerimiz, kulaklarımız diyoruz ama burunlarımız demiyoruz. Ama bir burun 2 delik belki ondandır. Her neyse. Bunlara daha mikro düzeyde, nano düzeydeki titreşimleri ve frekansları gördükçe aslında daha çok duyularımıza güvenmemiz gerektiğini, reklamlara güvenmememiz gerektiğini öğreniyoruz. Şimdi reklamlar o açık alanı biliyor. İşte bu size gider diyor. Yani o koku aslında hani özendiğin sanatçıyla ilişkilendirilerek veriliyor. Ya da işte o kişi, ne bileyim, hani şu sosyal örgütlenme de ben şu kişiyle birlikte olursam benim için daha iyi olur kararını verdiriyor ama vibroakustik terapisi bize bir defa daha şunu da gösteriyor. Aslında hani bir yerimiz acıdığı zaman ovuştururuz orayı, değil mi? Elimizle. Ve o ovuşturmanın bir ritmi vardır. Sadece hani oradaki kan dolaşımını arttırmayız fiziksel olarak ama aynı zamanda oradaki asilasyonu da arttırarak iyileşmeden medet umarız. Bu kedinin yaralandığı zaman elini yalaması, sadece tükürüğündeki işte antimikrobiyal şeylerin oraya bulaşması için değil, aynı zamanda da bir vibrasyon yaratıyor. Bunları öğreneceğiz ama istersen yavaş yavaş toparlayalım Deniz.
Evet, toparlayalım çünkü sen konuştukça benim kafamdaki şeyler de böyle iyiden iyiye not olarak önüme akmaya başladı. Mesela kedi deyince kedilerin mırlamasının aslında
O
o
evet.
sırada işte, kimin kucağındaysa onun ihtiyacı olan frekansta mırladığından tut da bir sürü şey aklıma geliyor şu anda. Şöyle kapatmak isterim açıkçası. Bu senkronize olma hali hep benim ne kadar şanslı olduğumu düşündüğüm bir haldir. Bunu yaşamış biri olarak. Sadece hani gitaristlik anlamında bizim orkestra döneminden de bahsetmiyorum ama birlikte bir şey çalmanın ve aynı anda tınlamanın yaşattığı tatmini ya da duyguyu ya da mutluluğu başka herhangi bir şeyle karşılaştıramayacağımı çok net söyleyebilirim. Özellikle de geçmişte de gene ve çok kısa da olsa bir şancılık geçmişim olduğu için orada da bir koroda tınlamanın ya da birebir bir düette biriyle havada senkronize olabilmenin hani gerçekten normal kelimelerle tarif edebileceğim bir şey değil ya da gitar çalarken hep onu söylüyorum ve göğsümde hissettiğim o vibrasyonla rezonansa geçme haliyle, rezonans kutusuyla temasta olma halinin hissettirdiği duyguları, yani duygu da değil, senin demin söylediğin gibi duyum budur adı artık neyse, bir olma hali diyeyim, hemhal olma hali ya da gerçekten aslında kelimeyle benim tarif edebildiğim bir şey olmadığını şu an fark ediyorum. O yüzden de ses, müzik veya ses dalgası, frekans bunların herhangi bir şekilde iyi gelmeme şansının olamayacağını düşünenlerdenim. Bir de sadece son bir şey eklemek istiyorum. Senin de demin de dediğin gibi evet, yani bugün adına ne yazık ki alternatif tıp deyip konvansiyonel veya batı tıbbına, ortodoks tıbbına esas tıp denilen ne yazık ki bir süreçte yaşıyoruz. Bir noktada hepimiz holistik bakmayı sanırım artık yönlendik. Dolayısıyla vücudumuzdaki problemleri de bölge bölge olmaktan ziyade bütünsel olarak algılamaya çalışıyoruz artık. En azından bu konuda ben çok ciddi bir değişiklik gözlemliyorum. O yüzden de bu tarz adının terapi olup olmamasından hiç bahsetmiyorum. Ama iyilik hali sağlayacağına emin olduğum alanlar diye düşünüyorum. O yüzden de ne dersin, birkaç program daha böyle gidebiliriz gibi hissettim ben.
Evet, bu arada tabii daha önceden Ziya Azazi ile beraber 2 bölüm halinde, hatta YouTube'da görüntülü olarak var. Dervişlik, Sufizm ve Dönüş Felsefesi sırasında bu dönmenin ve de dönmeye ilişkin olarak dalganın insanın üzerinde yarattığı maddi ve manevi, yani fiziksel ve ruhsal anlamdaki değişiklikleri onunla da konuşmuştuk. Evet, çok su kaldırır bir konu fakat hani bilimin metodolojisinden ayrılmadan, böyle safsataya düşmeden anlatması zor olduğu için temkinli olmamızı da gerektiriyor.
Aynen öyle. O zaman bugünlük programımızı burada bitiriyoruz. Gayet keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Güzel oldu hakikaten.
Önümüzdeki hafta tekrar konuklu veya konuksuz olarak bu konu çerçevesinde devam edeceğiz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a koyacak. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize günaydın.
Günaydın.